Ayrım 50 sayfa 688. 7. 1960 baharında Türk kırsal bölgeler kıtlıktan ölenlerin cesetleriyle dolup taşmış, taşkın ejderha Necip çiftliğinin sağcı üyeleri geviş getirmeyi alışkanlık haline getirmiş otobur hayvanlara dönüşmüştü. Herkese kişi başına günlük 45 gram tahıl düşüyordu. Bu miktarın bir kısmı depocuya, bir kısmı kandinciye, bir kısmı da çiftlikteki diğer önemli şahsiyetlere gidiyordu. Sağcıların boğazına girense sadece dibinde yüzlerinin yansımasını görebildikleri bir kase yulaf lapasına ancak yeten küçük bir miktardı. Ama sağcılar bu haldeyken bile çiftliğin yeniden inşa edilmesi görevlerini hala yerine getiriyor ve Bölge Topçu Birliği'nin yardımıyla geçen sonbahar çamura bulanmış birkaç dönümlük araziye buğday ekiyorlardı. Hırsızlığı engellemek için gübrelere zehirli tarım ilacı katılıyordu. İlaç o kadar güçlüydü ki ekim yapıldıktan sonra buğday tarlalarını, dana burnu, solucan ve sağcı biyolog Fan Kuowe'nin bile adını bilmediği bir sürü küçük böcek ölüsü kaplıyordu. O böcek ellerini yiyen kuşlar çırpınarak ölüyor, kuşların ölülerini yiyen vahşi hayvanlarsa zıpladıkları zaman dağ havada ölüp cansız olarak yere düşüyorlardı. Baharda buğdaylar diz boyuna geldiği zaman aralarında çeşit çeşit yabani sebze ve yabani otlar da büyüdü. Sağcılar bir yandan çapa yapıp bir yandan da bulabildikleri her yabani sebzeyi koparıp ağızlarına atıyor, sonra da kütür kütür yiyorlardı. Molalarda ise hendeklerin içine oturuyor, midelerindekileri kusup daha iyi sindirilebilmek için iyice çiğniyorlardı. Hepsinin ağzının kenarından yeşil sıvılar akıyordu ve yüzleri öyle şişmişti ki dirileri şeffaflaşmıştı. Çiftlikte ölüme yakalanmamış olanlar 10 kişiyi geçmezdi. Yeni gelen küçük ihtiyardu denen müdür onlardan biriydi. Tahıl ambarının depocusu Guazilan'da ödeme yakalanmamıştı. Herkes onların yemek için at yeme aradıklarını biliyordu. Özel ajan Veyguyeing de ödeme yakalanmamıştı. Hükümet onun kurt köpeğine bir miktar et veriyordu çünkü. Ödeme yakalanmamışlar arasında bir de adı Zhu Tianbao adında bir adam vardı. Çocukluğunda ev yapımı bir bomba yapmaya çalışırken üç parmağını havaya uçurmuştu. Sonrasında da kendi av tüfeği yüzüne patlayınca bir gözünü yitirmişti. Tüm çiftliğin güvenliğinden sorumluydu. Tüm gün uyur, geceleri ise sırtında çek yapımı tüfekte hayalet gibi çiftliğin her köşesini dolanırdı. Hurdaya çıkmış askeri mühimmatın bulunduğu alanın bir köşesindeki saç levhalardan yapılmış küçük bir kulübede kalıyordu. Sık sık gecenin bir körü onun o küçük kulübesinden haşlanmış et kokusu gelirdi. Bu hoş et kokusu çevredeki insanları öyle bir ayartırdı ki uykuya dalabilmenin vay haline. Guo Wenhao bir gece yarısı gizlice kulübenin yanına süzüldü. Tam da içeriye bir göz atacakken birden omurgasında bir tüfeğin kabzasını hissetti. Zhou Tianbao'nun tek gözü karanlığın ortasında bir ampul gibi parlıyordu. Anasını sattığımın bir karşı devrimci, etrafta böyle sinsice dolanıp ne yapıyorsun diye küfrü bastı. Tüfeğinin kabzasını Guo Wenhao'nun omurgasına daha sıkı bastırarak Tianbao, ne eti pişiriyorsun orada, bana da biraz ver de tadayım, dedi yaramaz bir çocuk edasıyla. Yemeğe cesaretin var mı bakalım diye homurdandı Zhou Tianbao. Dört bacağı olup da yemeyeceğim tek şey bir taburedir. İki bacaklılardan da insan yemem dedi Guo Wenhao. Ben de insan eti haşlıyorum dedi Zhou Tianbao gülerek. Guo Wenhao ardını dönüp koşarak uzaklaştı. Zhou Tianbao'nun insan eti yediği haberi hızla yayıldı. Bir süre herkes panik içinde yaşamaya başladı. Zhou Tianbao'nun gelip onları yiyeceği korkusuyla bir gözleri açık uyuyorlardı. Küçük ihtiyardu söylentiyi bastırmak için bir toplantı düzenledi. Toplantıda konuyu derinlemesine araştırdığını ve Zhou Tianbao'nun pişirdiği etin mühimmat hurdalığındaki tanklardan birinin içinde yakaladığı bir fareye ait olduğunu açıkladı. Herkese, özellikle de sağcılara artık kokuşmuş aydınlar gibi davranmayı bir kenara bırakıp Zhou Tianbao'dan bir şeyler öğrenmeye bakmalarını, onun gibi yeni yiyecek kaynakları bulmalarını, kıtlık yıllarında kenara biraz tahıl koyarak dünya üzerinde bizden daha kötü durumda olan fakir insanları desteklememiz gerektiğini söyledi. Tarım Üniversitesi mezunu sağcı Wang Xiyuan, çürümüş ahşap üzerinde mantar yetiştirmeyi önerince küçük ihtiyar Du'nun onayını aldı. Yetiştirdiği mantarlar 2 ay sonra mantar zehirlenmesine neden oldu. 100'den fazla insan hastalandı, kusma ve ishal baş gösterdi. 80 kadar kişi de akli dengesini kaybetti. Etrafta dolanıp saçma sapan bir dilde konuşmaya başladılar. Asayiş bürosu bunun bir sabotaj eylemi olduğunu düşündü. Sağlık Bakanlığı bunun bir gıda zehirlenmesi olduğu üzerinde durdu. Sonuç olarak küçük ihtiyardu kınama aldı. Sadece Wang Xiyuan'da aşırı sağcı olarak damgalandı. Zehirlenenlerin çoğuna zamanında müdahale yapıldı ve tehlikeyi atlattılar. İçlerinde sadece huarinle kurtulamadı ve gıda zehirlenmesinden öldü. Onun ölümünü takiben şöyle bir söylenti dolanmaya başladı. Huarina ile kantindeki kepçecilerden Çopur Zang denilen bir adam arasında adı sanı olmayan bir ilişkinin peydahlandığı ve Huarina'nın her öğünde bol kepçe yemek yediği söyleniyordu. Biri çıkıp pazar günleri yapılan film gecelerinden birinde ışıklar karartıldığı zaman Huarina'nın Çopur Zang'la samanının arkasına gittiğini söyledi. Huarina'nın ölümünün acısı Shanghuan Yintong'un kalbine bıçak gibi saplandı. Yintong, Huarina gibi varlıklı bir aileden gelen ve Rusya'da eğitim almış bir kadının bir kaşık daha fazla çorba için kendini Çopur Zang gibi çirkin ve kaba bir adama sunabileceğine inatla inanmak istemedi. Ama daha sonra Kuyuşa'nın başına gelenler Huarina'nın başına gelenlerin olabilirliğini dolaylı yoldan destekler nitelikteydi. Kadınların memelerinin açlıktan kaburgalarına yapıştığı ve hatta adetlerini bile yeterli beslenememekten durmuş olduğu bir dönem öz saygı ve iffet de ortadan kalkmaya başladı. Shanghuan Yintong da ne yazık ki bu sürecin bütününe tanıklık etmek zorunda kaldı. Baharda güneybatıdaki bir yerden birkaç tane pulluk öküzü satın alındı. Daha sonra öküzleri çiftleştirmek için yeterli sayıda inek olmadığı fark edilince içlerinden 4 tanesinin hadım edilip ileride yiyebilmek için şişman atılmasına karar verildi. Ma Ruilian hala çiftlik hayvanları biriminden sorumluydu ama Li Du öldüğünden beri büyük ölçüde prestij kaybetmişti. Bu yüzden Deng Yirong o 4 çift öküz testisini alıp gittiği zaman tek yapabildiği şey adamın arkasından somurtarak bakmak oldu. Deng Yirong çiftleştirme merkezinin avlusunda öküz testislerini mangalda pişirirken etrafa yayılan koku Ma Ruilian'ın ağzının suyunun akması neden oldu ve Chen San'ı gidip biraz istemesi için yolladı. Deng Yirong da karşılığında biraz at yemi istedi. Ma Ruilian isteksiz de olsa Chen San'la bir testis karşılığında yarım kilo kurutulmuş fasulye keki gönderdi. Shanghuan Yintong öküzleri gece yürüyüşüne çıkarmakla görevlendirildi. Hadım edilmiş öküzlerin yaralarının kapanması için yatmamaları ve sürekli yürümeleri gerekiyordu. Akşam yemeğinden sonra alacakaranlık çökmüştü. Yintong öküzleri çiftliğin doğusundaki sulama kanallarının yanındaki söğüt ağaçlarının oraya götürüp hayvanları ağaçlara bağladı. Üst üste 5 geceler öküzleri yürüttüğünden bacakları kurşun gibi ağırlaşmıştı. Bir söğüdün altına oturup sırtını ağaca dayadı. Göz kapakları gittikçe ağırlaşmaya ve puslu bir uykuya girmek üzereydi. Bu sırada iç gıcıklayan, tatlı, fırından yeni çıkmış ve hala sıcak olan bir çörek kokusu aldı. Yintong'un gözleri kocaman açıldı. Kantinci Çopur Zang'ın elinde şişe geçirdiği buharda pişirilmiş bir çörekle söğütlerin etrafında dolandığını gördü. Çopur Zang elindeki çöreği bir yem gibi sallayarak geri yürüyordu. Gerçekten de bir yemdi bu. Çopur'un 3-5 adım önünde tıp fakültesinin çiçeği Kuyi Kuyuşya vardı. Aç gözlerle çöreğe bakıyordu. Ödemden şişmiş yüzü gün batımının altında köpek kanıyla boyanmış gibi duruyordu. Güçlükle yürüyor ve ağır ağır nefes alıyordu. Birkaç kez çöreğe uzanacakmış gibi oldu ama Çopur Zang elini geri çekince havasını aldı. Çopur'un yüzünde kurnaz bir gülümseme vardı. Kuyuya Kuyuşa oyuna gelmiş bir köpek yavrusu gibi inliyordu. Birkaç kez vazgeçecek gibi oldu ama çöreğin o dayanılmaz günaha çağrısıyla büyülenmiş bir şekilde her seferinde yine peşine düşüyordu. Günde 180 gram tahıl aldığı dönemde bile koyun spermini bir tavşana enjekte etmeyi reddeden Kuyuya Kuyuşa şimdi günde 30 gram tahıla fit olduğu ve artık ne politika ne de bilime inandığı bir dönemde hayvani içgüdüleriyle bir parça çöreği kovalıyordu. Hatta o çöreği tutanın kim olduğunun hiçbir önemi kalmamıştı onun için. İşte böyle çöreğin peşinde söğüt ağaçlarının derinliklerine dalıverdi. Shanghuan Yintong o sabah mola süresince Chen San'a saman biçerken yardım ettiği için 90 gramlık kurutulmuş fasulye keki almıştı ödül olarak. Bu yüzden hala kendini dizginleyebilecek güce sahipti. Aksi takdirde onun da çöreğin resmi geçidine katılmayacağını söyleyebilmek çok zordu. Kadınların adetleri kesince memelerinin kaburgalarına yapıştığı dönem başlamıştı. Çiftlikteki erkeklerin de testisleri kuruyup iki sert çakıllaşına dönmüştü. Şeffaflaşmış mesanelerin içinde kasılma fonksiyonlarını yitirmiş bir halde öylece asılı kalmışlardı. Ama kantinci Çopur Zang için söylenemezdi bu. Daha sonra elde edilen kanıtlar 1960 yılında yaşanan kıtlık süresince Çopur Zang'ın yiyecekleri yem olarak kullanıp çiftlikteki bütün sağcı kadınlara bir kere tecavüz ettiğini gösterdi. Saldırdığı son kale ise Kuyuya Kuyuşa'ydı. Böylece sağcı kadın arasındaki en genç, en güzel ve en inatçı kadınların bile diğerleri gibi kolay fethedilebilir olduğu ortaya çıktı. Yangan Yintong gün batımının kan gibi kırmızı ışıkları altında 7. ablasının tecavüze uğramasını izledi. Çiftliğin başına çöreklenen sel felaketi söğüt ağaçları için harika bir zamandı. Kapkara gövdelerinde bazı okyanus yaratıklarında görüldüğü gibi kırmızı hava kökleri filizlendi. Bu hava kökleri kesildiğinde hemen kanıyordu. Ağaçların saçakları öfkeden kafayı yemiş kadınlar için saçlarını açıp rüzgarda uçurabilecekleri gölgelikler haline gelmişti. Ağaçların normalde yumuşak ve esnek olan kas sarısı dalları şimdi pembeye dönüşüp sulu yapraklarla kaplanmıştı. Şangguan Yintong, söğüt ağaçlarının dal ve yapraklarının lezzetli olabileceğini düşündü. Gözlerinin önünde gerçekleşen olayı izlerken ağzını dal ve yapraklarla dolduruverdi. Çopur Zhang sonunda çöreği yere fırlattı. Kuyuya kuyuşa yerdeki çöreğe doğru atılıp daha belini doğrultmadan çöreği ağzına atıverdi. Çopur Zhang hemen onun kışının arkasına geçip eteğini kaldırdı. Kirli pembe kilodunu ayak bileklerine kadar sıyırdı. Bacaklarından birini çok usta bir hareketle yana doğru açtı. Kuyuya Kuyuşa'nın bacaklarını ayırdı. Sonra kızın o görünmez kuyruğunu kaldırdı. 1960 yılının kıtlığından hiç etkilenmemiş olan organını apış arasından çıkardığı gibi içeriye soktu. Kuyuya Kuyuşa yiyecek çalan bir köpek gibi arkadan aldığı ağır darbenin acısına dayanabilmek için çöreği yutmaya çalıştı. Çöreği yuttuğunda bile yutkunmaya devam ediyordu. Kasıklarındaki ağrı çöreği yutarken aldığı zevkle karşılaştırıldığında belki de pek de önemli değildi. Çopur Zhang onu arkadan deli gibi pompalayıp tüm vücudunu şiddetle sarsarken çöreğe saldırmayı belki de sırf bu yüzden hiç bırakmadı. Gözleri doldu, çöreği yutmaya çalışırken verdiği fizyolojik bir tepkiydi bu. Hiçbir duygusal bağlamı yoktu. Çöreği yemeği bitirdiğinde arkasında bir acı duymuş olacak ki belini doğrultup arkasına baktı. Kuru çörek boğazından aşağı inerken canını yakınca boynunu bir kaz gibi havaya kaldırdı. Çopur Zhang hala onun içindeydi ve durumunu korumak için bir eliyle onun belini tutup diğer eliyle cebinden çoktan düzleşmiş bir çörek daha çıkarıp onun önüne fırlatıverdi. Kuyuya Kuyuşa biraz öne doğru ilerleyip yine eğildi. Çopur da onunla birlikte hareket etti. Kuyuya Kuyuşa çöreği yerden alırken bir elini onun kalça kemiğine koydu. Diğer eliyle de omzuna bastırdı. Kuyuya bu kez çöreği yerken Chopra istediğini yapabileceği koşulsuz bir özgürlük verdi. Neredeyse hiçbir müdahalede bulunmadı. Şangguan Yintong umutsuz bir çabayla söğüt dalı ve yapraklarını çiğnerken nedense farkına bir türlü varamadığı bir tat aldığını hissetti. Yediklerinin tatlı olduğunu sandı ilk başta ama yemeğe devam ederken o söğüt dalı ve yapraklarının yutulamayacak kadar acımsı bir tadı olduğunu fark etti. İnsanların onları yememesinin bir nedeni vardı. Ağzındakilerini çiğnerken gözleri doldu. Puslu gözlerle önünde sahne alan olayın bitmiş olduğunu gördü. Çopur Zhang çoktan çekip gitmişti. Kuyuya Kuyuşa sanki nerede olduğunu bilmiyormuş gibi boş bakışlarla etrafa bakınıyordu. Sonra gün batımında sarkan söğüt dallarına başını çarpa çarpa o da uzaklaştı. Şangguan Yintong söğüt ağacının dallarına tutunup hafiften dönmeye başlayan başını ağacın gövdesine yasladı. Uzun sürmüş olan bahar mevsimi bitmek üzereydi. Buğday başakları olgunlaştı, olgunlaşacaktı. Bu, kıtlık günlerinin sona ermek üzere olduğunun işaretiydi sanki. Çalışanların bu yoğun geçecek buğday hasadına başlamaları için güçlerini yeniden kazanmaları gerekiyordu. Hükümet, çiftliğe fasulye keki gönderdi. Herkese kişi başı 120 gram kek düşüyordu. Hualina'nın bir sürü zehirli mantar yiyip ölmesi gibi, Kuyuya Kuyuşa'nın daha fazla yiyeceği kaldıramayan bünyesi kekleri yedikten sonra iflas etti. Şangguan Yintong, Kuyuya Kuyuşa'nın ölmüş vücuduna bakınca karnının bir su fıçısı gibi şişmiş olduğunu gördü. Fasulye keki paylaşılırken uzun bir kuyruk oluştu. Paylaşımı Çopur Zhang ve aşçılarından biri yapıyordu. Kuyuya Kuyuşa elinde bir kaseyle Yintong'un önünde duruyordu. Yintong, Çopur Zhang, Kuyuya Kuyuşa'ya kendi payını verirken ona göz kırptığını gördü. Yiyeceğin kokusu öyle büyüleyiciydi ki Kuyuya Kuyuşa olan bitenin farkına varamadı. Tartım yapılırken birkaç gram için terazilerin üzerinden yumruklar uçuşmaya başladı. Herkes kurt gibi açtı. Yintong belli belirsiz bir sezgiyle Kuyuya Kuyuşa'nın payına düşenden daha fazlasını alacağını kestirdi. Birden içi cız etti. Çiftliğe gelen emirde bu 120 gramın 2 günde tüketilmesi gerektiği söylenmişti ama payına düşeni alan herkes hepsini bir günde yiyiverdi. Ertesi güne tek bir kırıntı bile kalmamıştı. O gece herkes kuyunun başına su içmeye koşturuyordu. Mideler yedikleriyle şişmişti. Şanguan Yintong uzun süredir unutmuş olduğu tokluk hissinin tadını çıkarıyordu. Yintong bir yandan giyirip bir yandan da osuruyordu. Fasulyenin oleş kokusuyla alttan ve üstten kuşatılmıştı. Ertesi sabah bu kez de tuvaletin önünde uzun bir kuyruk oluşmaya başladı. Kuru fasulye keki uzun süredir açlıkta imtihan olan insanların midesini bozmuştu işte. Huiya Kunshan'ın ne kadar kek yediğini Chopur Zhang dışında kimse bilmiyordu. O da bunu asla söylemezdi. Shanghai Yintong da tarihsiz bir şekilde ölen yedinci ablasının anısını kirletmek istemedi. Önünde sonunda diye düşündü. Hepsi ya açlıktan ya da aşırı yemekten ölüp gidecek. Öyleyse bunu niye dert edeyim? Ölüm nedeni gün gibi ortada olduğundan hakkında bir soruşturma bile yapılmadı. Yaz sıcakları kavurucuydu. Ceset uzun süre bekletilemezdi. Yukarıdan gelen bir emirle hızla gömüldü. Ne tabuta kondu ne de bir tören düzenlendi. Sadece kadınlar onun en güzel elbiselerinden birkaç parça seçip üzerini değiştirmek istediler ama onun tuhaf bir biçimde şişmiş karnı ve ağzının kenarındaki leş gibi kokan köpükleri görünce hepsi iğrenerek geldikleri gibi geri döndüler. Sadece erkekler onu traktör birliğinin kullanmış olduğu eski bir brandaya sarıp brandanın iki ucunu tellerle sıkıca bağladılar. Ardından onu bir el arabasına yükleyip savaş kalıntılarının batısındaki sazlık bir alana götürdüler. Bir çukur kazıp onu içine koyduktan sonra gömdüler. Mezarı Huolin'in yanındaydı. Onların arkasında da Long Queen Pink'in kemiklerinin gömülü olduğu mezar vardı. Şakağında bir kurşun deliği olan kafatasını adli tıptan gelen araştırmacı giderken yanında götürmüştü. Ayrım sonu sayfa 697.